Ayrım 12.
Batı'nın bölgedeki bir doğal uzantısı kabul edilen Ermenistan'ın yarın önünü açmak için kullanılacak çok önemli bir kozdur. Bu konuda ABD'nin ve Fransa'nın aralarındaki büyük sorunlara rağmen yakınlaştıklarını görmekteyiz. Otonomi ve bağımsızlık isteyen Kürt çevreleri ile AB arasındaki dayanışma yukarıda sayılan hususların da dışına çıkan özelliklere sahiptir. Ayrıca AB üyesi büyük ülkelerin bu konuda kendilerine göre ulusal çıkar hesapları bulunmaktadır. Örneğin Almanya'daki Türk varlığının güçlenmesini engellemek için Kürtleri ve aşırı dinci çevreleri kullanabilmektedir. Türkiye'deki ayrılıkçı Kürt çevreler AB lobisinin başta gelen unsurlarını oluştururlar. Helsinki'de Türkiye'nin AB'ye koşullu aday yapılması sonrasında bu çevre en fazla sevinen çevrelerin başında gelmiştir. AB ülkelerinin yıllardır PKK'ya açık ve kapalı destek vermelerinin arkasında bölge ve Türkiye üzerindeki hesaplar yatmaktadır. Eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, 5 Ekim 2000'de Die Zeit'te yayınladığı yazıda açıkça Lozan'da bir Kürt devletinin kurulmamış olması büyük hatadır ifadesini bugün kullanabilmektedir. Bu itiraf ile bugün PKK'ya verilen desteğin arkasındaki gerekçelerden bir tanesini de ortaya koymuş oluyor. Bölücü çevreler bugün kurumsal olarak AB çevreleri ve AB üye ülkelerinin çeşitli kurumları ile çok yakın ilişki ve işbirliği içinde bulunuyorlar. Bölücü çevreler Avrupa'dan aldıkları siyasi ve mali destek ile Türkiye içinde ve AB ülkelerinde çok iyi örgütlenmiş durumdadırlar. AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde AB'nin Türkiye'ye tek yanlı dayatmalarına Türkiye içinden destek vermektedirler. AB'nin Türkiye'deki önemli bir lobisi konumuna gelmişlerdir. Türkiye'nin AB himayesi ve denetimi altına girmiş bir duruma gelmesi halinde uzun vadeli amaçları için çok uygun bir ortamın yaratılacağı inancındadırlar. 2. Türkiye'deki bazı büyük sermaye çevreleri. Türkiye'de büyük sermaye ülkenin yönetiminde zaten çok etkili bir konumdadır. Kurdukları meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle Türkiye'de şu alanlarda yönlendirici konuma gelmişlerdir. İç ve dış ekonomik kararların alınmasında siyasiler ve bürokrasi üzerinde çok etkilidirler. Uluslararası büyük sermaye ile yakın işbirliği içinde olduklarından gerektiğinde Türkiye'ye yönelik yönlendirmelerde işbirliği yapabilmektedirler. Yabancı ülke hükümetleri ve Brüksel ile yakın diyalog içindedirler. Bu konuda inisiyatif esas itibariyle dış çevrelerin elinde bulunuyor. Brüksel bürokrasisi ile kurumsal ve kişisel ilişkileri çok yoğundur. Türkiye'deki medyanın çok büyük bir kısmı ellerinde olduğundan Türk kamuoyuna yönlendirme olanağına sahiptirler. Bunun somut örnekleri 1995 Gümrük Birliği belgesi imzalanırken 1999'da Türkiye'nin koşullu adaylığı Ankara hükümeti tarafından kabul edilirken Aralık 2000'de koşullar ve dayatmalarla dolu katılım ortaklığı belgesine evet denirken yaşandı. Ayrıca Türk-Yunan ilişkilerinde önceden planlanan ve deprem vesilesiyle yaratılan yapay dostluk gösterileri bazı büyük sermaye çevreleriyle medya tarafından yönlendirildi. Yunanistan'ın Türkiye'ye ödün verdirtmek için açmış olduğu psikolojik savaşa katkıda bulunuldu. Atina'nın Türkiye'ye karşı yürüttüğü kampanya otosansür uygulanarak medyada saklandı. Bunlar somut örnekleriyle ortadadır. Büyük sermayenin bir bölümünün AB lobisini Türkiye'de üstlenmiş bulunmasının kendilerine göre gerekçeleri şunlardır. Bu çevreler Türkiye'nin AB'ye alınmasa bile AB güdümünde ve korumasında bulunmasını tercih etmektedir. Bunu piyasa ekonomisi açısından ekonomik nedenleri olduğu gibi Ankara'nın yerine Brüksel'i tercih eden siyasi ve idari nedenler de vardır. Büyük sermayenin bir bölümü uluslararası sermaye ile kader birliği içindedir. Bu durumda Brüksel'in öne çıkarılması içerideki kadar dışarıdaki büyük sermayenin de işine gelmektedir. Ortak çıkar noktaları bu çizgide birleşebilmektedir. Büyük sermayenin bir kısmını oluşturan ve çok örgütlü biçimde AB lobiciliği yapan bu çevrelerin Türkiye'de siyaset, bürokrasi ve medya üzerinde etki ve yönlendirmeleri çok fazladır. Türkiye burada diğer AB ülkelerinden büyük farklılık gösteriyor. Örneğin Fransa'da ya da İsveç'te büyük sermaye, siyasetçiler ve bürokrasi diğer AB ülkelerine karşı ortak hareket ederler. Ülkelerinin ulusal çıkarları konusunda birleşirler. Bu üç gruba işçi sendikaları da dahil olur. Bizde ise tamamen tersidir. Bazı büyük sermaye çevreleri Brüksel'e, Ankara'dan daha yakın konuma gelebilmişlerdir. Bu durumda gerçek anlamda etkili bir AB lobisi konumundadırlar. 3. Şeriatçı ve aşırı dinci çevreler. Bu çevrelerin AB lobiciliği yapmaları bir çelişki gibi görülse de gerçek budur. Bu çevreler özünde Batı ve AB karşıtı cepheyi oluştururlar. Ancak AB himayesi altına girmiş bir Türkiye'de Ankara'nın ve TSK'nın etkinliğinin azalacağını, nihai amaçları bakımından daha uygun ve hoşgörülü bir ortama kavuşacaklarını düşünmektedirler. Bunlar da en hararetli AB lobiciliği içindedir. Özünde AB ve Batı karşıtı olmalarına rağmen geçiş dönemi içinde AB'deki kiliselerle bile işbirliği yapabilmektedirler. Bu çevrelere göre AB himayesine girmiş bir Türkiye'de Atatürkçü düşünce zamanla ortadan kalkacaktır. TSK'nın etkinliği azalacak, MGK gibi kurullar kaldırılacaktır. Ulusalcı görüşler zayıflayacak, uluslar aracılık gelişecektir. Bütün bu gelişmelerde şeriatçı ve aşırı dinci çevrelerin nihai amaçları bakımından en uygun ortamı yaratacaktır. 4. Küreselci solcu çevreler de AB lobisinin bir parçası durumundadır. AB'yi Atatürkçülüğe ve ulusalcılığa karşı bir güvence olarak görmektedirler. Bu kesimdeki aydınların bir bölümü, Batı'nın zihnen devşirdiği Batı hayranı aydınlardır. AB'nin ve ABD'nin her alanda egemen olduğu tek boyutlu bir dünyanın özlemi içindedirler. Diğer bir boyutu ile de içeride büyük sermayenin bir parçası olmuşlardır. Bugün sermayenin yayın organlarında, sanat faaliyetlerinde yer alarak, ekonomik olarak yarar sağlamaktadırlar. Büyük sermaye özel üniversiteler yolu ile de AB'nin Türkiye üzerindeki düşüncelerinde ve faaliyetlerinde etkili bir araç durumuna gelmeye başlamıştır. Türkiye'deki AB lobisi AB'nin Türkiye ile geliştirmekte olduğu tek yanlı düzenlemelerde AB'nin elindeki en etkili koz durumundadır. 9. Bölüm Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği. Bundan önceki bölümlerde de açıklandığı gibi AB'nin Türkiye'yi içine alarak geleceğin Avrupa Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi etkili bir konuma getirmesi, AB'ye ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olarak çok büyük bir bedel yüklemektedir. Bu nedenle AB Türkiye için almayacak ancak mevcut tek yanlı düzeni sürdürecek, Türkiye'yi kendi himayesi altında tutmaya çaba gösterecektir. Bu varsayım geçerli olursa Türkiye çok büyük ulusal kayıplarla karşılaşır. A. Ekonomik olarak AB'nin güdümünde kalır. Aynen 1995-2000 döneminde ekonomide her alanda uğradığı kayıplar önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam eder. B. Politik olarak Türkiye AB'nin güdümüne girer. Bunun sonuçları olarak da AB Türkiye'nin iç işlerinde etkisini artıracağı için etnik konularda ve özellikle de Kürt meselesinde Türkiye için federal bir yapıya kadar uzanacak gelişmeler görülebilir. Yunanistan'ın Ege ve Kıbrıs konularındaki bütün talepleri AB ve Atina tarafında sağlanmış olur. Ermeni meselesinde de ABD'nin de AB'ye desteği ile toprak taleplerine kadar varacak gelişmeler ortaya çıkabilir. Bu konuda ABD ve AB içinde bir eş güdüm çerçevesinde yürüyen gelişmeler olmaktadır. ABD eyaletlerinin birçoğunda sağladıkları ilerleme yarın ABD'nin Temsilciler Meclisi'nden ve Kongre'den de geçerse, Washington'daki yönetimin Türkiye politikasının ayrılmaz bir parçası haline gelir. ABD ise parlamentodan geçmiştir. 2001'in başına kadar da Yunan, Fransız ve İtalyan meclislerinden geçmiş bulunuyor. Diğer AB ülkelerinin meclislerinden de geçerse AB'nin dış politikasının ayrılmaz bir parçası haline gelir. Aynen AB'nin Kıbrıs politikasının 1993-2000 dönemi arasında basamak basamak geçirdiği süreç gibi. ABD ve AB ileride ortak bir tasarıyı BM'den çıkarabilirler. Bunun sonucu olarak da Türkiye'den toprak talepleri için ard arda davalar açılır. Buna dayanarak olarak da Lozan Anlaşması'nın ilgili maddesi işletilebilir. Eski evlerine ve topraklarına dönen Ermenilere malları iade edilir maddesi işlerlik kazanabilir. Bu durum göz ardı edilmeyecek bir olasılıktır. 1995-2000 döneminde AB'nin Kürt meselesi, Kıbrıs ve Ege meseleleri konusunda Türkiye'nin üzerine tek yanlı dayatmaları da içeren bir biçimde nasıl geldiği hatırlanırsa, Ermeni meselesinde aynı durumun olmayacağını kimse garanti edemez. Bütün bu olumsuzların ortaya çıkıp çıkmaması Türkiye'nin AB ve ABD ilişkilerinde izleyeceği politikalara bağlıdır. Türkiye 1995'te başlatılan ve 1999'da Helsinki, 2000'de katılım ortaklığı belgesiyle sürmekte olan tek yanlı ve AB karşısında Türkiye'nin manevra alanlarını sınırlayan uygulamalarını değiştirmez ise, yukarıda belirtilen olumsuz gelişmelerin oluşmasını kapıları aralamış olur. 1. Sorun Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruyamamak mı? Sorunun temelinde Turgut Özal döneminde başlatılan ve 1990 sonrasının değişen dünya dengelerinde Türkiye'nin ulusal politikalarında gösterdiği zaaf yatmaktadır. 1990 sonrasında uluslararası dengelerde büyük değişiklik oldu. Türkiye artık ABD ve AB için zorunlu olarak Batı şemsiyesi altında tutulması gereken bir ülke değil. Aksine Türkiye bir taraftan içinde bulunduğu coğrafya yüzünden diğer taraftan Batı'nın Yunanlılara ve Ermenilere verecekleri destek sonucu kendisinden taleplerde bulunulan bir ülke konumuna geldi. Yunanlılar ve Ermeniler Batı'nın içinde bulunuyorlar. Batı'nın bir parçası durumundalar. Kürt meselesi ise ABD'yi ve AB'yi şu bakımlardan ilgilendiriyor. Kürt meselesi Ermeni meselesinin önünü açmak için kullanılmaktadır. Doğu ve Güneydoğu'da statünün değişmesi konusunda olduğu gibi. Kürt meselesi aynı zamanda Orta Doğu ve Kafkasya enerji kaynaklarının bir aracı olarak ele almaktadır. Bugün Kuzey Irak'ta ABD ve İngiltere 1991-2000 arasında birinci adımı atmış bulunuyorlar. Kürt meselesi aynı zamanda Türkiye'yi denetim altında tutabilmenin bir aracı olarak da değerlendirilmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinde mevcut tek yanlı statünün sürmesi ve Türkiye'nin AB'nin himayesi altındaki bir ülke durumuna gelmesi yukarıda belirtilen araçların kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Bunun somut örnekleri 1995-2000 döneminde yaşandı. AB'ye yakınlaşma karşılığında 1995'te Türkiye Kıbrıs konusunda ödün vermek zorunda bırakıldı. 1999'da Helsinki'de biçimsel adaylık karşılığında Türkiye'ye Ege ve Kıbrıs konularında koşullar kabul ettirildi. Kasım-Aralık 2000'de COP aracılığı ile bu koşullar daha da kuvvetlendirildi. O zaman şu soruları sormak gerekir. Türkiye-AB ilişkilerinde hükümetler somut sonuçlar elde edemedikleri halde neden ödün vermek durumunda kalıyorlar? Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumasında zaaf göstermesi, iç dengelerdeki bozukluklardan mı kaynaklanıyor? İçerideki bazı çevreler ile Brüksel arasında örtülü bir ortaklık düzeni mi işlemektedir? Bazıları batılılaşma adı altında Türkiye'yi AB'nin himayesi altına mı sokmak istiyorlar? Bu sorular aslında birbirlerine bağlı ve biri diğerinin yanıtını veren sorular durumundadır ve hepsinin arkasında Türkiye'nin Avrupa ve Batı ile ilişkilerini, ulusal çıkarlarını karşılıklılık esasına göre koruyamaması gerçeği bulunmaktadır. Bu durumun doğmasına neden olan öğeler ise şunlardır. A. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı ile ilişkilerinde yavaş yavaş bağımlı hale gelmiştir. Batı, Türkiye'nin iç yönetimine nüfuz etmiştir. Bürokrasi, ekonomik çevreler, siyasiler Atatürk döneminden çok farklı bir konuma gelmişlerdir. B. Demokrasi adı altında toplumsal demokrasi değil, biçimsel demokrasi öne çıkmıştır. Önce toprak ağalarının daha sonra da büyük sermayenin egemen olduğu bir yapı olmuştur. C. Aydınların kendi toplumlarına yabancılaşması sonucu Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyet felsefesinin yerine dar bir çevrenin demokrasisi öne çıkmıştır. D. Toplumuna yabancılaşan elit, biçimsel Batı hayranlığını bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Türkiye-AB ilişkileri işte bu oluşumun sonucu olarak adeta gönüllü bir biçimde tek yanlı bir bağımlılığa doğru ilerlemeye başlamıştır. Ecevit'in Aralık 1999'da söylediği "Evet dedim ama içime sindiremiyorum" tarihi açıklaması Türkiye'nin içinde yaşadığı çelişkiyi ortaya koyan en güzel itiraftır. Ecevit yaptığı yanlışı görmekte ancak Türkiye'nin yıllardır yaşamakta olduğu iç denge bozuklukları sonucu bile bile de olsa yanlış bir kararı evet diyebilmektedir. Karşısındaki ABC lobi bu tarihsel yapılanma sonucu o kadar güçlüdür ki yanlış kararı zorlayan bu güçlere karşı direnememektedir. Başbakanlar da bu güçlerin bir parçası durumuna getirilmektedir. Bu güçlerin nüfuz edemedikleri tek yer TSK'dır. İşte bu nedenle AB ilişkilerde bazı sert karşı çıkışlar TSK'dan gelmektedir. Dikkat edilirse TSK'nın bu tür çıkışları karşısında bir süre sonra karşı güçler sistemi çalıştırarak bu çıkışların sonuç vermesini engellemektedirler. AB'nin MGK'ya karşı çıkmasının arkasındaki esas neden budur. AB diğer hakim güçlerle Türkiye'nin AB himayesi altına girmesi konusunda çok iyi anlaşmakta, hatta işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliğinin somut örnekleri tarihler ve yerlerde belirtilerek önceki bölümlerde açıklandı. TSK, AGSK ve AB. TSK kendisini doğrudan doğruya ilgilendiren bir konuda net ve somut direnç gösterdi. 2001'in başına kadar ne içerideki ne de dışarıdaki güçler bu direnci henüz kuramamışlardı. TSK askeri alanda tek yanlı yapılanmaya karşı çıktı ve direndi. TSK, AGSK'nın içinde değildi, kendi gücünü AGSK'nın emir ve komutasına veremem dedi. İçerideki güçler bu dirence karşı etkili olamadılar. Karşılarındaki TSK idi ve bu konuda da öyle 6 Mart belgesinde olduğu gibi sulandırılıp saklanabilecek türden değildi. TSK'nın bu tek yanlı yapılanma konusunda göstermiş olduğu bu haklı direnci Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ne 6 Mart 1995'te ne 11 Aralık 1999 Helsinki Doruğu'nda ne de Aralık 2000'de katılım ortaklığı belgesinde gösteremediler. Sorun burada yatmaktadır. Bazen işlerini sindirerek bazen de işlerini sindiremeden evet demek zorunda bırakıldılar. 2. Geleceğin tahmini. Şimdi bu geçişme çizgisi içinde Türkiye-AB ilişkileri yarın hangi yönde ilerleyecek? Eğer daha birçok şeyi içimize sindirmesek bile evet demek zorunda kalmayı sürdürecek isek çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye göz göre göre AB'nin himayesi altına girecektir. Bu arada sindirilmeyen şeylere evet demenin acı faturası evet demeye zorlayan kişileri bile zor duruma sokmaya başladı. 1995-2000 uygulamaları sonucu birçok sektör, yani iş çevresi, önceden savundukları tek yanlı bağlanmanın faturasını ödemeye başladı. Özel sektörün büyüklerinin bir kısmı, bir çıkmazın içinde oldukları gerçeğini geç de olsa anlamaya başladılar. Şimdi yanıtlanması gereken soru. Sanayiciler karşılaştıkları bu zorlukları siyasi iradelerini yansıtabilecekler mi? Daha başka bir soru ile ulusal ekonomik çıkarlar etrafında toplanıp bunun siyasal gereklerini yapabilecekler mi? Sanayicileri tarımcılar, küçük ve orta ölçekli işletmeler, işçi sendikaları izleyecek mi? Diğer bir deyişle tek yanlı bağlanmaktan büyük zararlar görmeye başlayan geniş bir kesim Türkiye'nin dış ilişkilerini ulusal politikalar doğrultusunda etkileyebilecek mi? Türkiye 2000'li yılların başlarında bu sıkıntıyı yaşamaktadır. A. Ya olumsuz etkilenen geniş kesimler seslerini fazla yükseltmeden mevcut tek yanlı yapılanmayı zamanla kabullenip himaye politikasının bir parçası olacaklar. B. Ya da kendi çıkarlarını korumak için direnç gösterip ulusal çıkarların korunması için siyasal irade ortaya koyacaklardır. Tercih Çikita Muz ithalatçısı ile Alanyalı muz üreticisi arasında yapılan tercihtir. Rafları ithal muz mu doldursun yoksa yerli üretici direnç göstererek kendi çıkarlarını mı korusun? Veya şöyle diyelim, Türkiye himaye altına mı girsin yoksa ulusal çıkarlarını dış dünya ile dengeli bir biçimde mi kursun? 3. Son sözler. Avrupa Birliği Türkiye için vazgeçilemeyecek bir pazardır. Türkiye AB'nin içine alınmasa da Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkiler gelişmesini sürdürecektir. Aynen Norveç ve İsviçre örneklerinde olduğu gibi. Norveç ve İsviçre AB'nin üyesi değildir. Aday ülkede değiller. Ancak AB ile ekonomik ilişkileri çok yoğundur. Herhangi bir AB üyesi ülke kadar yoğun ekonomik ilişki içindedir. AB ile aralarında karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki düzeni kurulmuştur. Tek yanlı bir durum yoktur. Türkiye yarın da AB'nin içine alınmayacağını bile bile 1995'te kurulan tek yanlı ilişki düzenini sürdüremez. 2. AB üyeliği ile oyalanarak ödün vermeyi kabul edemez. Aralık 2000 Nis Doruğu'nda AB Türkiye'ye gel 2010'da tekrar görüşelim demiş ise bu yıllardır süregelen oyalanmanın yeni bir safhası olarak değerlendirilmelidir. Türkiye kendisinden hem de her alanda çok geri olan bazı ülkelerin bile gerisine itilmiştir. Slovakya, Bulgaristan ve Romanya'yı sayabiliriz. Türkiye AB ile ekonomik alanda Norveç ve İsviçre'nin yaptığı gibi çok iyi ilişkiler içinde olabilir. Yalnız Türkiye'nin bu ülkelerden farklı bir konumu vardır. Bu ülkeler kendileri istemedikleri için AB'ye girmiyorlar, bu ülkeler AB tarafından dışlanmıyorlar ve ayrıca bu ülkelerde Türkiye üzerine yapılan hesaplar gibi Batı'nın hesapları yapılmıyor. O zaman Türkiye'nin AB ve ABD ile ulusal çıkarlarını koruyacak bir konumda olması ile kendi bölgesi içinde Batı'dan bağımsız güç dengeleri oluşturması gerekir. Avrupa Birliği ve Batı'ya bağımlı iken Batı karşısında ekonomik ve politik çıkarlarını koruyamaz. Kendi bölgesindeki büyük ülkelerle ekonomik, politik ve hatta askeri örgütlenmeleri de hesaba katması gerekir. Bütün yumurtaları aynı sepete koymuş bir Türkiye bu yumurtaları koruyamaz. Türkiye'nin hem tarihi hem de coğrafyası bu sonucu zorunlu kılmaktadır. Türkiye'nin gelecekte ulusal çıkarlarını ve ulusal bütünlüğünü koruyabilmesi, içeride bu gerçeği kabul edecek siyasal bir iradenin oluşmasına bağlıdır. Bu gerçekleştiği zaman Türkiye, AB ile ilişkilerini karşılıklı çıkarların korunabildiği bir düzen içinde yürütebilir. Bunun bir tek alternatifi vardır, yavaş yavaş AB himayesi altına girmek. O zaman da Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve kendimize ihanet etmiş olmaz mıyız? Kitabın sonu. 27 Mart 2003, sayfa 192.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr